Ayrım 7. Uluslararası kör ve az gören kadınların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, istihdamı ve sosyal hayata uyum sempozyumu. Sayfa 73. Görme engelli kadının toplumla bütünleşme sorununun tarihsel gelişimi. Toplumsal yaşamda görme engelli kadınlar, diğer toplum bireyleri tarafından küçük görülerek, dışlanarak toplumla bütünleşmesi engellenmektedir. Görme engelli kadınlar, hem kadın hem de engelli olmaları nedeniyle, engelli olmayan kadınlara göre cinsel, fiziksel, duygusal şiddet karşısında daha fazla risk altında bulunmaktadırlar. Kadınla erkek arasındaki cinsiyet ayrımcılığına dayalı eşitsiz uygulamalar çok eski tarihlere kadar dayanmaktadır. Kadın erkek arasındaki cinsiyet farklılığı 1. biyolojik farklılık 2. toplumsal cinsiyet farklılığı olarak iki şekilde gerçekleşmektedir. A. Biyolojik anlamdaki farklılık. Kadın ve erkek olmaktan kaynaklı doğumla gelen doğurma, emzirme ve benzeri özelliklerdir. B. toplumsal cinsiyet farklılığı. Kadına, erkeğe toplumun sonradan yüklediği kadının pasif, erkeğin aktif olması ve benzeri cinsiyet farklılığıdır. İlkel toplum yaşamında kadının biyolojik farklılığından kaynaklanan doğurganlık özelliği ön plana çıkarılmış, bu toplumlarda kadın egemen, anaerkil yapılanmaya gidilmiştir. Daha sonra ilkel araç ve gereçlerin toplumsal yaşama girmesiyle bu toplumlarda toplayıcılık yerini avcılığa bırakmış ve yine erkeğin biyolojik farklılığından kaynaklanan fiziksel güç üstünlüğe dönüşmüş, anaerkil yapılanma yerini ataerkil yapılanmaya bırakmıştır. Engelli olmaktan kaynaklı ayrımcılık ve eşitsizlik uygulamaları da eski tarihlere insanlığın varoluşuna kadar gitmektedir. Şöyle ki, ilkel kabilelerde engelliler ve yaşlılar üretime katılamadıkları için diğer kabile üyelerine daha fazla yük getirmesinler diye geleneklere ve dini ayinlere göre öldürülmekteydiler. Roma kentinde Romalı erkeklerin eğlence ve cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan mahallelerde görme engelli kadınlara şarkı söyletilir ve huhuş yaptırılırdı. Yine bu toplumlarda engellilere dilencilik yaptırılırdı. Yani burada sonuç olarak hem engelliler hem de kadınlar, doğal olarak engelli kadınlar her türlü ayrımcılığa, cinsel, fiziksel, duygusal şiddete uğramaya yüzyıllardır devam etmektedirler. Fakat yeni çağla birlikte insan hakları, özgürlük, demokrasi, eşitlik gibi kavramlar devrimci burjuvazi ile toplumsal yaşama girdi. Kadınlar da kendi aralarında örgütlenmeye başladılar. Ne yazık ki hak eksenli yapılanmayla örgütlenen kadınlar kendi cinsiyetlerinden olan genelinde engelli kadınları, özelinde ise görme engelli kadınları mücadelelerine dahil etmeyerek onlar da kendi cinsiyetlerine karşı ayrımcılık yapmışlardır. Ülkemizde görme engelli kadınların hak eksenli örgütlenmeleri ve mücadeleleri 1980 yılından sonra başlamıştır. Bu tarihten önceki engelli örgütlerine ait yapılanma korumacı ve kadercidir. Görme engelli kadınlar, görme engelli erkek arkadaşlarıyla birlikte kurdukları söz ve karar organlarında engellerin bulunduğu örgütlerle mücadeleye başlamışlardır. Bu kuruluşlarda da görme engelli kadınlar, görme engelli erkek yöneticiler tarafından da adil olmayan ayrımcı yaklaşımlarla istismar edilmişlerdir. Hiç şüphesiz ki ülkemizde kadın haklarına ait kazanımlar ulusal mücadelemizin sonuçlanmasından sonra büyük önderimizin liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile ve atamızın ilke ve devrimleriyle gerçekleşmiştir. Görme engelli kadının toplumla bütünleşmesi nasıl engellenir? Görme engelli kadının toplumla bütünleşmesi diğer toplum üyelerinin iki çeşit eylemiyle engellenebilir. Bunlar ayrımcılık ve şiddet. Şiddet en basit anlamıyla fiziksel yönden güçlü olan tarafın güçsüz olan tarafa karşı uyguladığı bastırma, sindirme davranışı kaba kuvvet olarak tanımlanır. Şiddetin çeşitleri ise 1. psikolojik şiddet, örneğin görme engelli kadının engeli nedeniyle aşağılanması, toplumdan dışlanması. 2. fiziksel şiddet, görme engelli kadının engelinden dolayı öldürülmesi, dövülmesi gibi. 3. cinsel şiddet, görme engelli kadının görmemesi nedeniyle cinsel suçların ırza geçme, cinsel taciz ve benzeri daha kolay hedefi olması. Ayrımcılıksa en basit anlamıyla benden, bizden olmayan öteki olarak tanımlanır. son yıllarda her türlü ayrımcılığın giderilmesi için hem ulusal hem de uluslararası düzenlemeler, anlaşmalar yapılmaktadır. Ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı gruplar içinde çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar sayılmaktadır. Bazen bireyler birden fazla nedenle ayrımcılığa uğrarlar. Buna temelde çoklu ayrımcılık denir. Örneğin, görme engelli kadın hem engeli olduğu hem de kadın olduğu için iki kez ayrımcılığa uğramaktadır. Yani görme engelli kadın olmak, toplumun kadına cinsiyetçi yaklaşımından ve yine toplumun engelleri aşağılaması ve küçük görmesi nedenleriyle temelde çoklu ayrımcılığa uğramaktadır. Görme engelli kadına karşı şiddet ve ayrımcılık hem özel alanda hem de kamu alanında uygulanmaktadır. Görme engelli kadına şiddeti ve ayrımcılığı uygulayan kişiler bazen bireyler, bazen gruplar, bazen de devletin bizatihi kendisi olmaktadır. Görme engelli kadının toplumla bütünleşmesinde siyasi çözümler. Devlet, engelliliğin giderilmesi ve engellilerin toplumsal yaşama katılabilmeleri için her türlü düzenlemeleri, uygulamaları gerçekleştirirken ve bu alanda politikalar üretirken, sosyal adalet, insan hakları gibi evrensel ilkelerden yola çıkarak, engelli bireylerin ve bu bireylere ait örgütlerin görüş ve önerilerini alarak daha katılımcı, demokratik bir yönetim biçimi uygulamalıdır. Anayasamızda yer alan, sosyal devlet ilkesinin gereklerinden olan, sağlık, eğitim, sosyal yaşama katılmada ulaşılabilirlik, istihdam hizmetlerinden engelli olan bireyler, engelli olmayan bireylere göre kıyas götürmeyecek kadar az yararlanırken, bu hizmetlerden engelli kadınlar, engelli erkeklerden de az yararlanmaktadırlar. Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, erkek engellilerin %32.2'si istihdam olanaklarından yararlanırken, engelli kadınların sadece %6.7'si bu olanaktan yararlanmaktadır. Oysaki asıl görevi toplumsal sözleşmeyi tüm yurttaşlara eşit olarak uygulamak olan devlet, anayasal hak olan eşitlik kuralını ayrım yapmaksızın işletmelidir. Batı toplumlarında, engelli bireylerin insan haysiyetine ve onuruna yaraşır bir şekilde toplum ile iç içe ve barış içinde yaşayabilmeleri için mümkün mertebe engelli olan ve olmayanlara yönelik müşterek sosyokültürel aktiviteler, sportif faaliyetler, dini ayinler ve siyasi müzakereler tertiplenmektedir. Ülkemizde de engelli bireylerin toplumun bir üyesi olarak toplumdan soyutlanmadan daimi sosyal yardımlarla temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ötesinde hayata bağlı kalabilmesi için hem sosyal devlete hem de toplumun bütün kesimlerine, gönüllü kuruluşlara ve engelliler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarına görev düşmektedir. Görme engelli kadınların toplumla bütünleşmesi için çözüm önerileri. 1. Görme engelli kız çocukları çok küçük yaşlardan başlayarak günlük yaşama, kent yaşamına ve toplumsal yaşama daha fazla katılmalıdırlar. Bilindiği gibi ülkemizde son yıllarda okul öncesi eğitim yaygınlaşmaya başlamasına rağmen görme engelli çocukların bu eğitimden yararlanması için hiçbir altyapı oluşturulmamaktadır. Burada da engelli çocuklar ayrımcılığa uğramaktadırlar. 2. Görme engelli kız çocukları da engelli olmayan çocuklar gibi 8 yıllık zorunlu eğitimden gerekli olan her türlü araç gereç sağlanarak yararlandırılmalıdırlar. 3. Görme engelli kadına, akademik zekasına, yetenek ve becerilerine göre mutlaka bir meslek edindirilmelidir. 4. Görme engelli kadının görmemekten kaynaklı sorunlarının giderilmesi için kendisine psikolojik danışmanlık verilerek bağımsız hareket ve rehabilitasyon hizmetine tabi tutulmalıdır. 5. Görme engelli kadının kendine güvenen, kendini doğru ifade edebilen birey olması için teknolojik araç ve gereçlerin, bilgisayar ve benzeri kolay sağlanması, bunları kullanabilmesi için eğitilmesi gerekmektedir. 6. Görme engelli kadın eğitimine, becerilerine göre mutlaka istihdam edilmelidir. 7. Görme engelli kadına öz bakım, ev ve çevre temizliği, çocuk bakımı gibi alanlarda eğitim verilmeli ve beceriler kazandırılmalıdır. 8. Görme engelli kadın sivil toplum kuruluşlarına katılmalı, gerek bu kuruluşlarda gerekse yerel ya da idari yönetimlerde yönetici olarak yer almalıdır. Sonuç olarak, Yukarıda sayılan önerilerin gerçekleşmesi için en büyük görev ve sorumluluk biz görme engelli kadınlara düşmektedir. Her ne kadar içinde bulunduğumuz koşullar ve toplumun engelliye ve kadına bakışı bu kadar aleyhimize olsa da onurlu mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerektiğinde bir başımıza, gerektiğinde de kardeşçe birbirimize kenetlenerek inadına umutla, inançla yürüyeceğiz yolumuzda. Üçüncü oturum. Görme engelli bir öğretmen adayının mesleğine yönelik algıları ve beklentileri. Bir durum çalışması. Doçent doktor Sadegül Akbaba Altun. Yardımcı doçent doktor Aysel Esen Çoban. Filiz Kalelioğlu. Başkent Üniversitesi. Özet. Bu çalışma görme engelli bir öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine ilişkin algıları ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmaya bir görme engelli öğretmen adayı katılmıştır. Bu öğretmen adayının algılarını ve düşüncelerini incelemek amacıyla 3 araştırmacı kendisiyle yarı yapılandırılmış bir şekilde 15 soru yönelterek görüşme yapmıştır. İlkokuldan beri Türkçe öğretmeni olmak isteyen öğretmen adayı, bir vakıf üniversitesinin Türkçe öğretmenliği bölümünü tam burslu olarak kazanmış ve bölümünü ikinci olarak bitirmiştir. Öğretmen adayının mesleğine ilişkin algı ve beklentilerinin yanı sıra, eğitim-öğretim sürecinde yaşadığı zorluklar, KPSS sınavı ve atanma koşulları hakkındaki düşünceleri, görme engelli kadınların iş ve sosyal yaşamı hakkındaki düşünceleri ve görme engelli öğrencilere, ailelere ve diğer paydaşlara önerileri de bu çalışmanın sonucunda ortaya konmuştur. Anahtar kelimeler, görme engelli, öğretmen adayı, mesleki yönelim. Giriş. Gelişen ve değişen çağımızda ekonomik, siyasi, teknolojik ve sosyal yapılarda hızlı değişimler görülmektedir. Bu değişimler bireylerin yaşamını kolaylaştırırken bazı durumlarda da zorlaştırmaktadır. Zorlaşan durumlardan biri de meslek seçimidir. Meslek alanlarının ve dallarının artması, iş alanlarının değişmesi, gençlerin ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun meslekler seçmelerini zorlaştırmaktadır. Alternatifler artarken seçimlerin zorlaştığı görülmektedir. Meslek seçimi, bireyin yaşamında verdiği önemli kararlardan biridir. Meslek, bireyin ilgi, yetenek, değer, beklenti ve kişilik özelliklerine uygun olarak seçildiğinde, kişinin ruh sağlığını, mesleki ve özel hayatını olumlu yönde etkilemekte ve bireyin hayat kalitesi ve standardına olumlu yönde katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Saviskas 1990. Meslek gelişimi, hayat boyu süren fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimi de içine alan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Seligman 1980. Ginsberg ve arkadaşları 1951, meslek seçimini yaşamın ilk 20 yılında gelişen bir süreç olarak tanımlarken, Super 1970, meslek seçimini bireyin benlik tasarımının bir yansıması olarak ifade etmiştir. Holland 1973 ise, meslek seçimini kişilik özelliklerinin bir yansıması olarak değerlendirmiştir. Roe 1986, meslek seçimini bireyin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için seçtiğini belirtirken, bireylerin meslek seçimine ilişkin kuramlar incelendiğinde bireysel faktörler kadar çevresel faktörlerin de önemli olduğu görülmektedir. Roe'ye 1986 göre bireyin çocukluk dönemindeki ihtiyaçlarının karşılanma derecesi, onun ileride meslek seçiminde rol oynayan iç uyarıcılardır. Hayatın ilk yıllarındaki doyum ve hayal kırıklıkları meslek seçiminde önem kazanır. Super 1957, anne babanın çocuğun meslek seçiminde etkilerini bireyin mesleği seçme nedeni olarak görmüş ve anne babanın bireyi özdeşim kurma mekanizması yoluyla etkilediğini vurgulamıştır. Bu bağlamda bireyin mesleki tercihleri ve uygun kararları almada ailenin etkileşimi, sınırları, aile içindeki duygusal bağımsızlığın kalitesi direkt olarak bireyin mesleki kararlarında etkili olduğu vurgulanmaktadır. Brechter 1982, Zingaro 1983. Bununla birlikte birey için doğru mesleki kararların iş doyumunu ve performansını önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Yetenek, ilgi, değer, beklenti ve kişilik özelliklerine göre uygun mesleği seçen bireyin mesleğinde başarılı olduğu ve iş performansının da yüksek olduğu görülmektedir. İşini severek yapan bireylerin daha az tükenmişlik yaşadığı yapılan çalışmalarda vurgulanmaktadır. Her mesleğin kendine özgü özellikleri, yeterlikleri ve gereklilikleri vardır. Mesleğin gerekliliklerini yerine getirmek için mesleki yeterliklere sahip olmak gerekir. Bu gerekli bilgi ve beceriler çeşitli eğitim kurumlarında kazanılmaktadır. Öğretmen olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim fakültelerinde gerekli alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyon derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Erden, 1998, sayfa 27. Öğretmenlik mesleğini eğitim sektörüyle ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık, bilgi ve becerisini temel alan, akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektiren profesyonel statüde bir uğraşı alanı olarak tanımlamıştır. Öğretmenlik mesleği, bilişsel alan kadar duygusal alan yeterliliklerine de ihtiyaç duyulan bir alandır. Öğretmen, kendi alanında bilgi ve beceriye sahip olması kadar öğretmenlik mesleğini sevmesi ve büyük bir ilgi ve istekle yapması da gerekmektedir. Öğretmenlik mesleğine olumlu tutum geliştiren öğretmenlerin iş doyumlarının yüksek olacağı düşünülmektedir. Çeliköz ve Çetin'e 2004 göre mesleklerine yönelik olumlu tutum geliştiren öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri, araştırmacı ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeleri, öğrencileri daha kolay motive etmeleri, sözel ve sözel olmayan mesajlarını uyum içinde öğrencilere aktarmaları, zamanı etkili kullanmaları ve yeniliklere açık olmaları gibi olumlu yönde katkısı olmaktadır. Öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleğe karşı tutumları ve kaygı düzeyleri Doğan ve Çoban 2009, Akgün, Gönen ve Aydın 2007 ve Bedel 2008 tarafından öğretmen adaylarının mesleğe karşı tutumları ile onların bazı kişisel özellikleri, içsel, dışsal kontrol odakları, sosyotropi, otonomi yönelimleri arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Öğretmenlerin mesleki doyumları, beklentileri, algıları, sorunları gibi birçok değişken birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Fakat yapılan bu çalışmalar sırasında engelli öğretmen adayı ya da öğretmenlerle yapılan çalışmalara rastlanmamıştır. Engelli öğretmen adaylarının ya da öğretmenlerin beklentileri, algıları, kaygı düzeyleri, tutumları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığımız görülmektedir. Bu amaçla bu çalışmada görme engelli öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine ilişkin algı ve beklentilerinin yanı sıra eğitim-öğretim sürecinde yaşadığı zorluklar, KPSS sınavı ve atanma koşulları hakkındaki düşünceleri, görme engelli kadınların iş ve sosyal yaşamı hakkındaki düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntem. Bu çalışma nitel tekli durum çalışmasıdır. Yin, 1994, tekli durum çalışması yapmanın bazı şartlarından bahsetmiştir. Tekli durum çalışması, bir kuramı onaylamada, genişletmede, durum kritik bir durum olduğunda, durum tek, aşırı ve önemli olduğunda yapılmaktadır. Bu araştırmaya görme engelli bir öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcı. Buradaki durum 22 yaşında bir kız öğrencidir. İlk ve orta öğrenimini görme engelli okullarında tamamlamış, bu okullardan mezun olduktan sonra liseyi kaynaştırma okulunda tamamlamıştır. Ortaokuldan beri Türkçe öğretmeni olmak isteyen öğretmen adayı yazmayı çok sevmekte ve 4 yıldır öykü, şiir ve makale yazmaktadır. Bir vakıf üniversitesinin Türkçe öğretmenliği programını burslu olarak kazanmış ve buradan bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Veri toplama. Bu öğretmen adayının algılarını ve düşüncelerini incelemek amacıyla 3 araştırmacı kendisiyle yarı yapılandırılmış bir şekilde aşağıdaki soruları yönelterek görüşme yapmıştır. Kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın? Yaşamınla ilgili genel olarak neler söylemek istersin? Yaşamın nerelerde geçti? Meslek olarak öğretmenliği seçmende hangi faktörler etkili oldu? Ya da öğretmenlik mesleğine nasıl karar verdin? Seni yönlendiren oldu mu? Model aldığın birileri var mıydı? İdealinde herhangi bir meslek var mıydı? Öğretmenlik eğitimiyle ilgili neler söylemek istersin? Üniversiteye girmeden önceki ve sonraki durumunu değerlendirir misin? Eğitim alırken zorlandığın, keşke dediğin durumlar yaşadın mı? fiziksel mekan, hocalar, sınıf arkadaşların, eğitim süreci, sınıf içi aktiviteler, ulaşım gibi faktörleri düşündüğünde neler söylemek istersin? Görme engelli öğretmen adayı olarak mesleğinle ilgili ne düşünüyorsun? Mesleğinin sana hissettirdiği şeyler nelerdir? Mesleğinle ilgili algın nasıl? Anlatır mısın? Öğretmen olabilmen için neler yapman gerekiyor biliyor musun? Sen bu sürece nasıl hazırlanıyorsun? Bu süreçlerle ilgili neler söylemek istersin? Özellikle KPSS sınavı hakkında neler düşünüyorsun? Görme engelli biri olarak işe girme şansını nasıl görüyorsun? Senin öğretmenlik dışındaki seçeneklerin nelerdir? İşe girdiğinde görme engelli olarak mesleğinden ve bu mesleği yapan meslektaşlarından, çevrenden ve devletten beklentin nedir? Genel olarak görme engelli kadınların iş yaşamıyla ilgili olarak neler söylemek istersin? Görme engelli kadınların sosyal yaşamıyla ilgili neler söylemek istersin? Bu süreç diğer kadınlardan nasıl farklılaşıyor? Görme engelli bayan öğretmen adayı olarak geleceğe yönelik beklentilerin nelerdir? Bu beklentilerin karşılanması için neler yapılması gerekir? Kim neler yapabilir? Görme engelli öğrencilere ve ailelerine meslek seçimiyle ilgili ne tavsiye edersin? Öğretmen olmak isteyen görme engelli öğrencilere ne tavsiye edersin? Verilerin analizi. Veriler, görüşmeler yoluyla elde edildikten sonra elektronik ortama aktarılmıştır. Veriler, betimsel analiz yöntemine göre analiz edilmiş ve aktarılmıştır. Veriler, sorulara göre gruplanarak yazılmış ve görüşmecinin söylediklerinden alıntılarla desteklenmiştir. Bulgular, araştırmacının öğretmen adayına yönelttikleri sorular içeriklerine göre gruplanmış ve bu içeriğe paralel olarak bulgular yazılmıştır. Öğretmenlik mesleğini tercih etmesine ilişkin görüşler. Daha ilkokuldayken Türkçe öğretmeni olmayı isteyen öğretmen adayı, ailesinin de kendisini desteklediğini ve Türkçe ve edebiyatı çok sevdiğinden bu alanı tercih ettiğini belirtmiştir. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.